bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Efendi, Beyaz Türklerin Büyük Sırrı, Soner Yalçın, Doğan Kitapçılık AŞ, 5. baskı, Nisan 2004. Filyos Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 31 Ağustos 2005. Okuyan Levent Filyos. Sizin hiç idam edilmiş akrabanız var mı? Onlarım var, hem de 3 kişi. Sizin akıl hastası akrabanız var mı? Peki intihar eden akrabanız? Onlarım var, hem de sayıları şaşırtacak kadar çok. Sizin başbakanlık yapmış akrabanız var mı? Onlarım var, hem de 10 yıl. Milletvekilliği, belediye başkanlığı yapmış siyaset adamı akrabalarınız var mı? Onlarım var, sayıları 20'ye yakın. Avrupa güzeli, futbolcu, şarkıcı, yazar, diplomat akrabalarınız var mı? Onlarım var. Sizin büyük amcası Gazi Osman Paşa için yazılan kahramanlık marşıyla 100 yıl sonra dar ağacına gönderilen Dışişleri Bakanı akrabanız var mı? Onlarım var. Sizin Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerine başkanlık etmiş akrabalarınız var mı? Onlarım var. Sizin Mustafa Kemal'in huzurunda evlenen akrabanız var mı? Ya da Osmanlı Sarayı'na damat olan akrabanız? Onlarım var. Adı İzmir suikastına karıştığı için idam edilen akrabanız var mı? Onlarım var. Onlar 100 yıl hep göz önünde oldular ama bir sırlarını hep saklı tuttular. İzmirli Evliyazade ailesinin sırrı neydi? Kimsem yok, çıkmaz ağlayanım bile. Keşke bir ülkem olsaydı, bir annem olsaydı keşke, desem de nafile. Sefa Kaplan, Londra şiirleri. Annem Cemile Yalçın'ın anısına. Evliyazade ailesinin hayat ağacı. Evliyazade ailesi Hacı Mehmet Efendi. 4 tane çocuğu var. Birincisi Gülsüm, eşi Giritlizade Nuri Efendi. Onların çocukları Kemal Evliyazade, Faire, eşi Mihri Dülger. Faire ve Mihri Dülger'in çocukları Mesadet, eşi Baha Esat Tekant. Öbür çocuğu Zeyyat Dülger, eşi Perihan. Mesadet ve Baha Esat Tekant'ın çocukları Leyla, birinci eşi Ziya Tepedelen, ikinci eşi Fahri Çelikbaş. Onların da çocukları Kenan Tepedelen, eşi Leyla, ikinci çocukları Esra Çelikbeş. Zeyyat Dülger ve eşi Perihan'ın 3 tane çocuğu var. Nilgün, Füsun ve Mihri. İkinci çocuk Makbule, eşi Tevfik Rüştü Aras. Onun çocuğu Emel, eşi Fatin Rüştü Zorlu. Onun çocuğu Sevin, birinci eşi Erden Yener, ikinci eşi Hilmi Özen. Onun çocuğu Fatin Arslan Yener. Onun da çocuğu birinci eşi Şerina Niego, ikinci eşi Zeynep Sengelli. Hacı Mehmet Efendi'nin 3. çocuğu Refik Efendi, eşi Kapanizade Hacer. Refik Efendi ve Kapanizade Hacer'in çocukları Nejat, eşi Mesude. Onların çocukları Mustafa Yılmaz. Onun çocuğu birinci eşi Ayşe, Mebrure, Karabıyık. İkinci eşi Edma, Maypenetti. Onların çocukları Osman Refik ve Aylin, eşi Melih Ataca. Osman Refik'in çocukları birinci eşi Margo, ikinci eşi Hamzade, üçüncü eşi Ela Maro, dördüncü eşi Sibel Özdevlebice. Onların da çocukları Nesli Şah ve Mesude Emel. Aylin ve Melih Ataca'nın çocukları Enis ve Dalya. Nejat ve Mesude'nin ikinci çocuğu Mehmet Özdemir, eşi Elife. Siret, ikinci eşi Kazım Ay, Servet ve Mehmet. Refik Efendi, Kapanizade Hacer'in ikinci çocukları Beria, eşi Doktor Nazım. Onların çocuğu Sevinç, birinci eşi Cemil Atalay, ikinci eşi Fuat Bozinal. Bunların çocukları Tülin, eşi George Keenan. İkinci çocukları Sedat, eşi Dilek. Tülin ve George Keenan'ın çocukları Maynard James, birinci eşi Lori, ikinci eşi Olcay. Onların çocukları Hannah. İkinci çocukları Lara, eşi Nusret Aydınay. Ve onların çocukları Ceylin. Refik Efendi ve Kapanizade Hacer'in üçüncü çocukları Bihin, eşi Sadullah Birsel, onların çocukları Rasin, eşi Ayla Muşkara, onların çocukları Refik, eşi Melat Sungurlu, ikinci çocukları Leyla, eşi Bahadır Baykara. Refik ve Melek Sungurlu'nun birinci çocuğu Armağan, ikinci çocuğu Bahar. Leyla ve Bahadır Baykara'nın çocukları Mehmet ve Yasemin. Refik Efendi ve Kapanizade Hacer'in dördüncü çocukları Sedat, eşi Medalet Alev. Beşinci çocukları Ahmet, eşi Sevim. Onun çocuğu Ata Refik, birinci eşi Leyla, ikinci eşi Esin. Onların çocuğu Kerem. Evliyazade ailesi Hacı Mehmet Efendi'nin beşinci çocuğu Naciye, eşi Yemişçizade İzzet. Onların çocukları Güzin, eşi Hamdi Dülger. İkinci çocukları Fatma Berrin, eşi Adnan Menderes. Onların çocukları Yüksel, eşi İpek. Onların da çocukları Işık ve Lale. Fatma Berrin ve Adnan Menderes'in ikinci çocuğu Mutlu, eşi Münevver. Onların çocuğu Adnan. Üçüncü çocukları Aydın, eşi Ümran. Naciye ve Yemişçizade İzzet'in üçüncü çocukları Samim Yemişçibaşı. Birinci bölüm. 9 Haziran 1875 İzmir. İzmir bir prensestir, tembelce sallanan. Düşüncelerim için seviyorum, fillerin sırtında oynayan bu çadırları. Victor Hugo. İzmir valisi Ahmet Rasim, Evliyazade Mehmet Efendi'yi yeni şehirlizade Hacı Mehmet Efendi'nin yerine belediye başkanlığına atadı. İzmir'in tanınmış tüccarlarından Evliyazade Mehmet Efendi'nin belediye başkanlığına getirilmesinde şaşırtıcı bir yan yoktu. Ancak sorun vardı. Vali, Evliyazade Mehmet Efendi'ye maaşının 2000 kuruş olacağını söylemişti. Ama bu söz İzmir Valiliği ile Osmanlı Maliye Nezareti'nin arasını açtı. Osmanlı Merkezi Yönetimi belediye başkanının dışarıdan atanıp bir de ona maaş verilmesine karşıydı. Vali Ahmet Rasim Paşa, vilayette görevli bir memuru belediye başkanı olarak istihdam etmenin yanlış olduğunu düşünüyor, bu tür memur atamalarının belediyenin işlerini zorlaştıracağına inanıyordu. Bunu deneyimleriyle de görmüştü. Ona göre en iyisi erbabı memleketten ve eshabı servetten bir kişinin bu görevi yapmasıydı. Ancak böyle birinin belediye başkanlığını sosyal faaliyet olarak yapması da ihtimal dışıydı. 2000 kuruşluk maaş teşvik edici olabilirdi. Sonunda bürokratik yazışmalardan İzmir valisi Ahmet Rasim Paşa galip çıktı. İzmir'de hanı oteli olan ve son yıllarda giderek zenginleşen tüccar Evliyazade Mehmet Efendi, İzmir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. 2000 kuruşluk maaşın Evliyazade Mehmet Efendi için pek önemi yoktu. Öyle ki vali, kumandan, belediye başkanı gibi mülki erkana kullanması için verilen iki atlı kupa cinsi binek araba yerine daha lüks olan kendi özel Lando cinsi körüklü arabasını tercih etmesi bunun en tipik göstergesiydi. Zaten alacağı maaşın büyük bir bölümünü belediye hizmetlerinde kullanacaktı. Belediye başkanlığı görevine başlayan Evliyazade Mehmet Efendi'nin işi hiç de kolay değildi. Öncelikle sorun belediye olgusunun ne merkezi idare ne de halk tarafından bilinmemesiydi. Belediye, Osmanlı kentleri için 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmış yeni bir kurumdu. Başta İngilizler olmak üzere yabancı ticaret şirketlerinin baskılarıyla kurulmuştu. Bu şirketlerin belediyeden beklediği ticaret akışını kolaylaştıracak altyapı hizmetlerini yapmasıydı. Örneğin 1867'de İzmir'de belediyenin kurulmasına limanın büyütülmesi neden olmuştu. İzmir Belediyesi 8 yıl önce kurulmuştu ama Başkan Evliyazade Mehmet Efendi'nin henüz işleri organize edecek bürokratik kadrosu yoktu. Belediye olgusunun ortaya çıkmasına neden olarak gösterilen yol ve kanalizasyon şebekesinin iyileştirilmesi yönünde tek bir gelişme sağlanamamıştı. Üstelik bütçesi son derece yetersizdi. Evliyazade Mehmet Efendi bazı giderleri dostlarından topladığı yardımlardan sağlıyordu. Kimdi bu yakın dostları? Yemişçizadeler, Salepçizadeler, Katipzadeler, Musulluzadeler, Uşakizadeler, Kapanizadeler, Osmanizadeler, Şerifzadeler, Caferizadeler, Kilimcizadeler, Tuzcuzadeler, Helvacızadeler, Giridizadeler ve benzerleri gibi zengin Müslüman Türk aileler yaşıyordu İzmir'de. Fakat bu işte bir karışıklık vardı. Şöyle ki Avusturya-Macaristan İmparatorluğu İzmir Başkonsolosu Dr. Karl von Scherzer, Nisan 1873 tarihinde Viyana'ya gönderdiği gizli mahreçli raporunda Türkler İzmir vilayetinin ticari yaşamında gözükmemektedirler diye yazıyordu. İzmir'in 155 bin nüfusu vardır. Bu sayının 75 bini Rum, 45 bini Türk, 15 bini Yahudi, 10 bini Katolik, 6 bini Ermeni ve 4 bini yabancıdır. Tüm bu adı geçen milletler dil, din, meslek ve görenek bakımından birbirinden çok farklıdır. Türkler kendi dillerinden başka dil konuşmamaktadır. Vilayetin ticari yaşamında gözükmemektedirler. Kırsal kesimde yaşayan Türkler genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Belli başlı zanaatlar şunlardır: semercilik, kemercilik, kunduracılık, takunyacılık, terzilik, demir ve bakırcılık, sandıkçılık, mermercilik, çulhacılık, sepicilik, boyacılık. Yahudiler son zamanlarda İzmir'e yerleşen zengin tüccarlardır ve de İzmirli eğitimsiz ve fanatik Yahudiler tarafından yarı dinsiz olarak görülmektedirler. Genellikle küçük ticaretle ve komisyonculukla uğraşmaktadırlar. Gerçekten dürüst ve gayretkeştirler. Ekmeklerini kazanmak için en ağır ve zor işleri hiç çekinmeden yapmaktadırlar. Frankler genel olarak vilayette en rahat konuma sahiptirler. Her şeyden önce vergiden muaftırlar. Kendi konsolosluklarında yargılanma ayrıcalıkları vardır. Avrupalı ticaret şirketleriyle bağlantı kurma bakımından yerli birisine göre daha şanslıdırlar. Frankler genellikle tüccardır ve vilayetin ticaretini ellerinde tutmaktadırlar. Benzer değerlendirmeleri İzmir'i gezen tüm seyyahlar da yapmıştı. Peki Evliyazade Mehmet Efendi'nin yardım aldığı bu zengin aileler kimdi? Üstelik bu ailelerde herkes birkaç yabancı dili rahatlıkla konuşabiliyor, yabancı tüccarlarla ortaklık yapıyordu. Gerek konsolos Dr. Karl von Scherzer'in ve gerekse İzmir'e gelen seyyahların bunu bilmemesi olanaksızdı. O halde İzmir'de Türk-Müslüman tüccarların olmadığını neye dayandırıyorlardı? Yukarıda sadece küçük bir örneğini verdiğimiz İzmirli bu aileler Türk-Müslüman olarak görülmüyor muydu? Kimdi bunlar? Bu kitabın yanıtını aradığı sorulardan biri de budur. Yanıt kitabın yazılmasına neden olan Evliyazade ailesinin yaşamında gizlidir. Bu nedenle Evliyazade Mehmet Efendi ile ilgili bilgileri vermeye sürdürelim. Nereden geldiler? Evliyazade ailesinin İzmir'e nereden ve ne zaman geldikleri konusunda çelişkili bilgiler vardır. Görüştüğüm Evliyazade ailesinin bazı üyeleri Konya'dan geldiklerini söylerken, diğer grup Denizli Buldan'dan göç ettiklerini iddia ediyor. Oğuz Eki Avralıoğlu'nun Buldan ve Yöresinin Tarihçesi adlı geniş çalışmasında Evliyazade ailesine ait hiçbir bilgi yok. Avralıoğlu kitabında onca isme yer veriyor ama bunlar arasında hiç Evliyazade adı geçmiyor. Ancak gazeteci Orhan Tahsin 1978'de Yeni Asır gazetesine hazırladığı Büyük Menderes ve Küçük Menderesler adlı yazı dizisinde 1932-1939 yılları arasında İzmir Belediye Başkanlığı, 1942-1943 yılları arasında Ticaret Bakanlığı ve 1946-1948 yılları arasında Sağlık Bakanlığı yapan, önce CHP sonra DP milletvekili olan Doktor Behçet Uzun, Evliyazade ailesinin akrabası olduğunu yazmaktadır. Ama akrabalık bağı konusunda açıklayıcı bilgi vermemektedir. Görüldüğü gibi Buldan konusunda karışıklık var. Söylenenlerin aksine Konya il tarihinde de Evliyazadelere rastlanmıyor. Evliyazade adı ve namı Osmanlı'da çok kullanılıyor. Maraş'ta, Manisa'da, Diyarbakır'da ve bazı yörelerde birçok aile bu namı kullanıyorlar. Örneğin Osmanlı biyografi Teracimi Ahval geleneğinin son temsilcisi Mehmet Süreyya Bey 1845-1909 tarafından hazırlanan 6 ciltlik Sicili Osmani adlı çalışmada bazı Evliyazade isimlerine rastlamak mümkün. Fakat bu ciltlerdeki Evliyazadelerin İzmirli Evliyazadelerle akraba olmaları zor ihtimal. Çünkü onlar daha çok devlet bürokrasisinde yer almış iken İzmirli Evliyazadeler tüccar bir aile. Uzatmaya gerek yok. İzmirli Evliyazadelerin nereden geldikleri konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Ne zaman geldikleri konusunda ise Evliyazadelerin ortak bir görüşü var. 500 yıl önce. Evliyazadeler Konya veya Buldan'dan geldiklerini söylüyorlar ama en azından bu göçün 500 yıl önce gerçekleşmiş olması zor görünüyor. Çünkü o yıllarda nüfusu sadece 5000 olan İzmir bir ticaret şehri de değildi. Yani bırakın şehrin göç almasını, o yıllarda kendi ihtiyacını bile karşılayamaz durumdaydı. Üstelik şehir sürekli olarak Venediklilerin saldırısına uğruyordu. İzmir'in ticari merkezi haline gelmesi 17. yüzyıldan itibaren, yani 200 yıl önce başladı. Göçler de o zaman gerçekleşti. Ama şehir 500 yıl önce göç almadı değil, aldı ama bunlar sadece 1492'de İspanya'dan kovulan Yahudilerdi. Sonuçta Evliyazadelerin İzmir'e nereden ne zaman geldikleri konusunda farklı bilgiler vardır. Hata yapmamak için Evliyazadelerin soy ağacının başlangıcını İzmir Belediye Başkanı Evliyazade Mehmet Efendi'den başlatacağım. Evliyazade Konağı. Evliyazade Mehmet Efendi'yi biraz daha yakından tanımaya başlayabiliriz. Çoğunlukla İzmirli zengin tüccarların yaşadığı Tilkilik mahallesinde oturuyordu. Tilkilik'in o dönemdeki adı Dönertaş'tı. Dönertaş ise adını 1814 yılında Osmanzade Seyit İsmail Rahmi Efendi tarafından yaptırılan Dönertaş sebilinden almıştı. 175 haneden oluşan Tilkilik'te çoğunluk Yahudi nüfusundaydı. Evliyazade Mehmet Efendi'nin Tilkilik'te büyük bir köşkü, köşkün de iki dönümlük bir bahçesi vardı. Dipnot. Bu bahçe Evliyazade ailesi tarafından Şifa Hastanesi'ne bağışlandı. Günümüzde hastanenin otoparkı olarak kullanılmaktadır. Çatısında büyük kubbesinin olduğu bu köşk Konak'ta Kemeraltı Caddesi'nin başlangıç bölümündeydi. Özellikle yoksul Müslümanlar bu köşkü yakından tanırdı. Çünkü her Ramazan ayında köşkte 30 gün boyunca iftar yemeği verilirdi. Evliyazade Mehmet Efendi bu iftarlara yakın dostlarını da çağırırdı. İftarda namaz kıldırmak için imam müezzin de getirtilirdi. Bazen konağa mukabele okuması için güzel sesli hafızlar davet edilirdi. Onlara da hayli yüksek miktarda diş kiraz yani bahşiş verilirdi. Evliyazade Mehmet Efendi'nin iftar yemeklerini gösteriş şekline getirmesi bazı çevrelerin eleştirisini almıyor da değildi. Tilkilik'te bir dönemin ünlü isimleri de oturuyordu. Evliyazade Mehmet Efendi'nin mahalledeki komşularından biri de İzmir Belediyesi personelinden Hacı Hafız Şakir Efendi'ydi. Gümrük İdaresi'nde başkantarcı olarak görev yapan Hacı Şakir Efendi, bugün Türkiye'nin en büyük aile şirketlerinden Eczacıbaşı Holding'in kurucusu Süleyman Ferit Eczacıbaşı'nın babası Nejat Eczacıbaşı'nın dedesiydi. Kitabın sonraki bölümlerinde göreceğiz, Evliyazadeler ile Eczacıbaşıların dostluğu uzun yıllar sürecekti. O yıllarda babası Mehmet Reşit Bey'in İzmir'de sorgu yargıcı yardımcısı olarak bulunması nedeniyle İsmet İnönü'nde Tilkilik'te doğdu, 24 Eylül 1884. Doğduğu Sansino Mahallesi'nin adı daha sonra İsmet Paşa olarak değiştirildi. Dipnot. Tilkilik'teki mahalle adlarının çoğu değiştirildi. Hahanbaşı, Güzelyalı, Efrati, Güneş, Caves, Hatuniye, Beni İsrail, İstiklal yapıldı. Evliyazade Mehmet Efendi bir süre sonra Tilkilik'teki konaktan ayrıldı. Artık devirle birlikte İzmir'in mahallesi, mimarisi, insanların kıyafeti de değişiyordu. Şömine ya da fayans sobayla ısınan, abajurla aydınlanan, banyosunda küvet bulunan, salonunda koltuğu, sehpası, yemek masası, büyük aynası ve duvar saati olan, piyano sesinin yükseldiği, sahil kenarındaki balkonlu iki katlı evler modaydı. Osmanlı Devleti ile Osmanlı halkının yoksullaştığı, İzmirli bazı ailelerin ise giderek zenginleştiği bir süreç yaşanıyordu. Tüm yeni zenginler gibi alafrangalaşan Evliyazade Mehmet Efendi de eşi Naciye, oğlu Refik, kızları Makbule, Gülsüm ve Naciye, ayrıca çocukların dadılarını, halayıklarını, hizmetçilerini alarak Avrupalılaşan Karşıyaka'nın Yıllar Mahallesi'ne göç etti. Dipnot, Karşıyaka'daki Evliyazadelerin köşkünün yerinde bugün Çağlayan Apartmanı ve onun hemen arkasında Bihin 1 ve Bihin 2 adlı apartmanlar yükselmektedir. Yeni mahallenin Londra, Paris, Viyana'daki semtlerden hiçbir farkı yoktu. Bakkallarındaki un, şeker, pirinç, tütün, yağ hepsi Avrupa'dan ithal edilmişti. Bakkal raflarında Hollanda, İsviçre, Fransız peynirleri, süt ürünleri, sebze, balık konserveleri vardı. İtalyan domates konserveleri o günlerde çok revaçtaydı. İzmir büyüyor, yeni yerleşim yerleri kuruluyordu. İzmir kabuk değiştiriyordu. Bornova yakınlarına İngiliz Demiryolu şirketinin müdürleri ve İngiliz tüccarları büyük bahçeler içine villalar yapıyor, Fransızlar İzmir tepelerinin arkasında Kemer Deresi Vadisi içerisindeki küçük köyü satın alarak Avrupa'daki malikanelerin benzerlerini inşa ediyordu. İzmir'in yerli tüccarları Karşıyaka, Göztepe ve Güzelyalı'daki dar sahil şeridine yerleşmeye başlamıştı. Peki ne olmuş, nasıl olmuştu da Evliyazade Mehmet Efendi gibi bazı yerli tüccarlar hızla zenginleşirken Osmanlı Devleti zorluklarla boğuşuyordu? Evliyazade Mehmet Efendi'nin zenginleşmesine neden olan gelişmelere bir göz atalım. Büyük Dönemeç, tarih 16 Ağustos 1838. Sadrazam Reşit Paşa, samimi dostu İngiliz elçisi Lord Stratford Canning ile Osmanlı-İngiltere ticaret anlaşmasını imzaladı. Anlaşma aynı yıl Avrupa'nın öteki devletleriyle de yapıldı. Bu anlaşmayla Osmanlı Devleti dış ticaretteki tekel düzenini, savaş dönemlerinde maliyeye gelir getirmesi için koyduğu ek vergileri ve darlığı çekilen ham maddelerin ihracatına izin vermeyen devletçi ekonomiyi rafa kaldırdı. Gümrük vergilerini İngiltere ile birlikte saptamayı kabul etti. İlk etapta ihracat ithalat vergisini %3'den %1'e düşürdü. Antlaşmayla Osmanlı Devleti ucuz ithal mallar cenneti yapıldı. Üretmediğini tüketen bir toplum haline geldi. İthal rekabetine dayanamayan on binlerce yerli küçük işletme iflas etti. En verimli alanlar yabancı sermayenin eline geçti. Ve bir yıl sonra o hep göklere çıkarılan Tanzimat Fermanı'yla Avrupa'nın çıkarı için kurulan bu açık pazar düzeninin gerekli kıldığı idari, mali ve benzeri reformlar hayata geçirildi. Böylece Avrupa devletlerinin Osmanlı'da yaslanmak istediği Rumlar ve Ermeniler imtiyazlı hale getirildi. Kaybeden iki unsur vardı, Müslümanlar ve Yahudiler. Tüm bunlara bakıp diyeceksiniz ki kardeşim, koca Osmanlı Devleti böyle bir oyuna nasıl gelir, böyle serbest piyasa olur mu? Doğru. Ancak gerçeği söylemek gerekirse bu Osmanlı'nın çok severek isteyerek yaptığı bir anlaşma değildi. Napolyon'la yaptığı savaş sonucunda Fransa'yı yenen ve 1820'lerde sanayi devrimini tamamlayan İngiltere dünya pazarlarında rakipsiz duruma gelmişti. Dünyanın en büyük gücü haline gelen İngiltere'den korkan Avrupa ülkeleri korumacı önlemlerle İngiliz mamullerinin kendi pazarlarına girmesini engelliyorlardı. Bu durumda İngiliz ticaret ve sanayi sermayesi Avrupa dışındaki ülkelere yöneldi. 1820'den 1840'a kadar olan dönemde İngiltere Latin Amerika'dan Çin'e kadar pek çok ülkede mümkünse yerel iktidarlarla anlaşarak, gerektiğinde ise silah gücü kullanmaktan çekinmeyerek pek çok serbest ticaret anlaşması imzaladı. Osmanlı pazarını ardına kadar İngilizlere açmaya mecbur kalmıştı. İngiltere gerek ucuz ham madde kaynaklarına ulaşmak, gerekse ürünlerini Osmanlı'nın her köşesindeki alıcıya ulaştırmak için işe öncelikle demir yolları ve liman yapımından başladı. Biliyordu ki altyapısı olmayan Osmanlı'nın dünya ekonomisine entegrasyonu zordu. Demir yolları ve limanların arkasından bankalar, maden işletmeciliği, su, gaz ve elektrik şirketleri ve benzerleri geldi. Bu durumun Osmanlı ekonomisine yansıması uzun sürmedi. 1814 yılında bir İngiliz sterlini 23 Osmanlı kuruşuna eşit değerdeyken 1839'da bir sterlin 104 kuruş ediyordu. Osmanlı'nın bütçe açıkları büyümeye başlamıştı. Bir sonraki adımda ne oldu dersiniz? Avrupa devletleri mali sorunlarına çözüm arayan Osmanlı'ya hemen dış borçlanmaya gitmelisiniz diye baskı yapmaya başladılar. Bunun bir başka nedeni daha vardı. O yıllarda Avrupa sermayesi yapısal değişiklik içindeydi. Ufak şirketlerin yerini dev tröstler almaktaydı. Mali sermaye büyük bir güç haline gelmişti. Bu dönüşüm Avrupa dışı ülkelere sermaye akımını hızlandırmıştı. Avrupa elindeki bol miktardaki parayı verip yerine onun iki katını alacağı ülkeler arıyordu. Ve Osmanlı Avrupa para piyasalarına tahvil satarak borçlanmaya başladı. Londra, Paris, Viyana ve Frankfurt borsaları bayram ediyordu. Nasıl etmesin? Zenginleşmeye başlayan Avrupa orta sınıfı tasarrufları için kendi ülkelerindeki %3-4 gibi düşük faiz gelirleri yerine %11-20 oranında yüksek faiz gelirleri getiren İstanbul borsasına yöneliyordu. Alınan borç paralar Dolmabahçe, Çırağan, Beylerbeyi, Yıldız gibi sarayların yapımına, dekoruna, Boğaz içindeki yalılara veya Haliç'te çürümeye terk edilecek donanmaya gidiyordu. Koskoca Osmanlı maliyesi kuşkusuz 4 saray yapıldı diye iflas noktasına gelmedi. Saraylar, yalılar aslında yeni yaşam biçiminin simgeleriydi. Ekonomideki yapısal dönüşüm kültürel değişime de neden olmuştu. Osmanlı bürokrasisinin günlük yaşamı değişmeye başladı. Avrupalı gibi giyinmek, konuşmak ve yaşamak, yani alafrangalaşmak moda oldu. Araba, fayton sevdası başladı. Yeni Osmanlılar evlerine arabalarını satıp gösteriş için araba alıyordu. Osmanlı bürokrasisi daha hızlı tüketebilmek için daha fazla kirleniyordu. Yani rüşvetsiz iş yapılmıyordu. Bitmedi. 1838 ticaret ve 1839 tanzimat anlaşmalarına imza koyan Sadrazam Reşit Paşa yeni tip devlet adamlığının da kapısını açtı. Eskiden nüfuzlu paşaların himayesine girerek koltuk makam kapılırken Reşit Paşa yabancı devletlere dayanarak kariyer yapma dönemini başlattı. Sadrazamlar ve paşalar İngilizce, Fransızca, Rusçu gibi isimlerle anılır oldu. Borsada oynayan aydınlar. 1860'lardan itibaren Galata'daki Komisyon Hanı ve Havyar Hanı'nda gayri resmi borsa kuran Baltacı, Zografos, Boğoz, George Zarifi gibi bankerler, 19 Kasım 1871'de yürürlüğe giren Ders-i Adet Tahvilat Borsası nizamnamesiyle resmi piyasayı da ele geçirdiler. Kolay para kazanma hırsına kapılan Mithat Paşa ve Namık Kemal'e kadar bazı aydınlar da borsada oynadılar ve doğal olarak hep kaybettiler. Osmanlı aydını spekülasyoncuların, büyük bankaların ve Avrupa devletlerinin elinde şaşkına dönüvermişti. Bu rüzgardan en çok etkilenen kentlerin başında İzmir geliyordu. İzmir 19. yüzyılın ikinci yarısında dünyanın sayılı serbest bölge limanlarından biri olma yolunda hızla gelişme gösterdi. Özellikle Amerika'daki iç savaş pamuk ihracatında patlamaya yol açmıştı. Üzüm, incir ve tütün ihracatında büyük artış vardı. İhracat patlamasını rakamlarla örnekleyeyim.